tadımız ve uyumumuz için.
Hayatın Sesleri.
Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'den merhaba değerli dinleyenler. Türkiye saati 15.05'i gösteriyor. Haziran ayının 10. gününde sizlerle birlikteyiz. Hayatın Sesleri programıyla sizlere sesleniyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Meltem Afşar ve Mustafa Çamlıca. Efendim teknik masada Cihan Aktepe, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. +90 312 463 34 19 ya da 34 21'dir bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyor olacağız. Sormak istediklerinizi bizlere e-posta adresimizden de yönlendirebilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr ya da efendim günümüzde sosyal medya çok kullanılıyor biliyorsunuz. Facebook ve Twitter üzerinden Hayatın Sesleri ismiyle yine bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de ortak yayında olduğumuzu sizlere hatırlatalım. Efendim yaşadığımız olağanüstü dönemde yine COVID-19 pandemisi üzerine konuşacağız ilk bölümde. İkinci bölümde de Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ni konuşacağız. Biraz bu pandemiden uzaklaşalım istiyoruz değil mi efendim? Sohbetlerimizle sizleri biraz bilgilendirelim. Bu olağanüstü günlerde çevrim içi biliyorsunuz bazı etkinlikler düzenleniyor. Onlardan birisi Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ni ikinci bölümde konuşacağız.
Gör ki al yeşiller, maviler boyan.
değerli dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri TRT Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Covid-19 pandemisi uzun süredir dünyayı küresel anlamda meşgul ediyor ve tabii ki Türkiye'de de son özellikle 3 aydır büyük bir mücadele veriliyor. Özellikle en çok da toplumumuza görevler düşüyor, yani bizlere. İşte efendim, insanların yaşam ve sağlık haklarını konuşacağız biz de bugün. Pandemi üzerinden de konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var telefon hattında. Anka Enstitüsü Bilim ve Danışma Kurulu üyesi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray telefon hattında konuğumuz. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba, sesiniz çok enerjik ve güzel geliyor. Özellikle
teşekkür ederim.
Daha çok evde hayatımızı geçirdiğimiz bu günlerde sesiniz bize moral verecek.
Neden?
Şimdi dinleyicilerimiz de bu başlıkla merak ediyorlar bence. İnsanların yaşam ve sağlık hakları neyi ifade ediyor? Dilerseniz oradan başlayalım.
Evet, şimdi bütün dünyayı etkisi altına alan bu pandemi Türkiye'yi de 3 aydır etkiliyor. Ben yalnız sesim bana geri geliyor da çok özür diliyorum.
Biz sesinizi çok sağlıklı alıyoruz ama.
Ben kendi sesimi tekrar geri duyuyorum.
Tamam, arkadaşlarım tekrar bir bağlantı sağlayacaklar şimdi. Deniz Hanım.
Devam edeyim mi?
Evet, devam ederseniz. Sizi rahatsız etmiyorsa devam edelim.
Düzelmedi ama ben devam etmeye çalışayım. Hı hı. Üç ayı doldurduk dediğimiz gibi pandemi sürecinde.
Evet.
Ve insanları tüm dünya genelinde etkisi altına aldı. Türkiye'de de süreç bizi oldukça etkiledi. Okullar kapandı ve çocuklarla birlikte aile hayatı 7-24 toptan değişikliğe uğradı. Hı hı. Bu kapsamda tabii pandemi de bizi en çok tedirgin eden, kaygılandıran hastalığın bulaşma ihtimali üzerine oldu, gerçekleşti. Ve devletlerin bu kapsamda insanların, halk sağlığının korunması için önemli sorumlulukları, yükümlülükleri var. Genel olarak insan hakları kapsamında üst başlığı altında ele aldığımız bu konu, başta yaşam hakkı ve sağlık hakkı üzerinde doğrudan bizi etkiliyor ve ilgimizi çekiyor. Her kesimden, her yaştan insan bu sürecin etkisine maruz kalma riski altında. Dolayısıyla herkesin ilgi alanına giren bir konu. Şimdi devletlerin bu kapsamda yaşam hakkı başta olmak üzere sağlığımızı da güvence altına almak üzere hem koruyucu hem de önleyici bir takım tedbirler aldığını görüyoruz. Bu tedbirleri hem insani anlamda her devletin yönetimleri düşünerek halklarını bunu bir hizmet borcu olarak yerine getirirler, hem de tüm dünyada demokratik devletlerin uluslararası hukukta imza altına alınmış sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri var. Yaşam ve sağlık haklarının güvence altına alınması da bu uluslararası sözleşmeler kapsamında Türkiye'nin de uluslararası yükümlülükleri arasında yer almakta. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütlerde Türkiye'nin de kurucu üye olarak imza attığı sözleşmeler var, bildiğiniz gibi. Bu sözleşmeler kapsamında da Türkiye hem uluslararası yükümlülüklerini hem de demokratik devlet olmaktan gelen halkına hizmet etme, hizmet borcu, kamu hizmeti üretme yükümlülüklerini dikkatli bir şekilde ve organize bir şekilde yerine getirdiğini görmekteyiz. Tabii halkımız, bireyler, farklı yaş gruplarından insanlar, özellikle de 65 yaş üstü büyüklerimiz bu süreçten biraz daha fedakarlık yaparak etkilenmiş oluyorlar. Onlar tabii risk grubunda oldukları için onlar için çok daha zor, çok daha katlanılması, biraz daha zahmetli ve fedakarlık gerektiren bir süreç oldu. Çocuklar okullarından, arkadaşlarından, eğitimden bir süre, 3 aydır uzak kaldılar. Bu eve kapanma, bu sosyal izolasyon süreci sağlıklı bir sosyalleşmeye olan ihtiyacımızı da tabii ki bize tekrar hatırlattı. Aslında sosyalleşmenin ne kadar sağlıklı bir durum olduğunu ve bunun bir ihtiyaç olduğunu da hatırlamış olduk. Umarım bu süreçten sonra çok daha fazla sosyal anlamda katılımcı bir toplum olacağız. Bana öyle gözüküyor. Evet, genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. İsterseniz sizin sorularınız olursa o şekilde de detaylara girebiliriz.
Hocam, bizim de işimiz gereği aslında iletişimin de ne kadar önemli olduğunu bir bakımda anlamış olduk. Siz de altını evet. çizdiniz. Bazen rutinimizin ne kadar önemli olduğunu anlayamıyoruz belki de. Bir mesaiye gidip gelmek, çocuklarımız için okula gidip gelmek belki. O dört gözle beklediğimiz belki tatiller, evet. izinler aslında bizim için şu anda ilgi çekici gelmiyor. O rutine geri dönmek istiyoruz belki de. Özellikle sizin de evet. söylediğiniz gibi çocuklara bunu açıklamak çok daha zor oluyor ve belki bu durumda en çok iş ebeveynlere mi düştü sizce de?
Evet, özellikle annelere bu süreçte biraz daha omuzlarına fazla yük bindiğini görüyoruz. Türk toplumunda özellikle tabii ki bizi dünyadan ayıran kültürel bazı dinamiklerimiz var bildiğiniz gibi. Daha anneci, daha çocukların bakım ve gelişiminde annenin karar verici ve yapıcı olduğunu hatırladığımızda anneler bu süreçte hem sorumluluk üstlenmek bakımından hem de etkinlik alanları, eylem alanlarının sorumluluklarının genişlediğini görmekteyiz. Çalışan annelerin evde çok daha fazla çocuklarıyla zaman geçirmek durumunda kaldığını, işlerinden izin almak durumunda kaldıklarını görüyoruz. Ben de öyle bu süreçten aynı şekilde etkilendim. Ama bu aynı zamanda bir fırsat da yarattı açıkçası. Çocuklarımızla aile olarak çok daha fazla bir araya gelme imkanı bulduk. Yani bu tür durumları fırsata çevirmek hepimizin kendi elinde olduğunu düşünüyorum. Çok daha eskiden kısıtlı zamanımızı etkili zaman geçirme olarak değerlendirmeye çalıştığımız dönemleri hatırladığımızda bu dönemde çok daha rahat, çok daha esnek, evde bir arada etkinlikler gerçekleştirebiliyoruz. Koşturmacasız bir aile hayatı yaşamış olduk bu süreçte. Bu tarz bize bu sıkıntılı sürecin yarattığı da fırsatlar oldu. Ebeveynlerin etkilenmesi tabii bu anlamda hem olumlu hem olumsuz açıdan kategorize edilebilecek farklı durumlar yarattığını da söyleyebiliriz. Özellikle hudut psikolojisi olarak tanımlanan bir etkisinin olduğu söyleniyor. Psikoloji alanındaki uzmanlarımızın da söylediklerinden hareketle diyebiliriz. Bu hudut psikolojisi daha korumacı ebeveynler karşımıza çıkardı. Yani başta çocuklarını ve aile büyüklerini korumak üzere orta yaş grubu ebeveynlerinde daha korumacı ve daha önleyici bir yaşam biçimi oluşturduklarını görüyoruz. Çünkü çocukların pandemiden etkilenmeleri belki onların birey olarak kendi üzerlerinde etkisi ya da belirtileri olmaması ama taşıyıcı olma ihtimalleri dikkate alındığında onların aile büyüklerine bunu geçirme ihtimalleri de göz önüne aldığımızda bizim gibi orta kuşak ebeveynlerin çocuklarla aile büyükleri arasında bir denge, korumacı bir alan olarak yer aldığını görüyoruz.
Özellikle yetişkin dediğimiz orta yaş evet. dönemin daha çok etkili. Evet. Hem de onlar aslında sosyal hayatta daha aktif. Onların sokağa çıkma yasağı da yoktu. İşe de gelip evet. gittiler birçoğu değil mi?
Evet.
Aktif olarak çalıştılar, alışveriş evet. yaptılar. Onlar daha çok etkilendiler aslında bu pandemi sürecinden. Peki şunu merak evet. ediyorum hocam.
Buyurun.
Bu zamana kadar böyle gerçekten olmayan ve farklı gelişen bir süreç yaşadık. Sadece biz değil, dünya yaşamaya da devam ediyor aslında. Bundan evet, sonrasını evet. konuşacak olursak, bundan sonraki süreçte özel bu haklar ve ödevler açısından da olabilir. Az önce psikolojik etkilerinden bahsettiniz. Toplumsal olarak bazı alışkanlıklarımız değişecek mi sizce? Evet. Tokalaşmalarımız belki değil mi?
Evet.
Geçmişten evet. getirdiğimiz bazı alışkanlıklarımız değişecek evet. mi? Endişelerimiz artacak mı? Siz nasıl öngörüyorsunuz?
Şimdi biz duygusal bir milletiz bildiğiniz gibi. Dokunsal bu yönümüz çok daha ağır basan bir toplumuz. Yani biz dokunmayı, kucaklaşmayı, sarılıp öpüşmeyi, dostlarımızla, arkadaşlarımızla, çocukları sarılıp öpmeyi çok seven bir toplumuz.
Hı
hı. Dolayısıyla bu pandeminin bize bu anlamda biraz frene basma bakımından getirdiği bir yenilik var. Hayatımızda bazı şeyleri bu açıdan daha kontrollü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü sağlığımızı ve Allah korusun bu hastalığa yakalanmamız halinde yaşamımızı tehdit edebilecek bir riskle karşı karşıyayız. Ve bu sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu şekilde gerçekleştiği için dünyada normalleşme aşamasına geçildikten sonra ancak bizde Türkiye'de eskiden olduğu gibi sarmaş dolaş bir aile ve toplumsal hayat, sosyal hayata belki geri dönebiliriz. Bunun dışında şöyle de bir şey olabilir. Yani alışverişte de biz dokunarak, deneyerek değil mi? Hı-hı. Almayı seven bir toplumuz. Yeniliklerden, teknolojinin sunduğu imkanlardan da bireylerin olabildiğince yararlandığını gözlemliyorum ben. İşte dijitalleşmenin hayatımıza getirdiği Hı-hı. yeniliklerin alışverişte de zaten öncesinde de vardı uzaktan internet ortamından alışveriş. Bunun hayatımızda biraz daha fazla artarak yer alacağını düşünüyorum. Tabii burada hastane ortamlarına gitme ihtiyacının biraz daha kontrollü gerçekleşmesi gerekiyor. Hani sağlıklı bir birey olarak farklı bir takım sağlık şikayetleri olan insanların hastaneye gitmeleriyle birlikte taşıyıcı hale gelmelerine de dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla kamu kurumlarında ya da işte bir takım farklı bina ya da kapalı mekanlarda bulunmamız gerektiği durumlarda daha dokunmadan, temas etmeden, maskemizi ve gerekiyorsa eldivenimizi takarak hem alışverişte hem de diğer mekanlarda çok daha dikkatli bir yaşam bizi bekliyor. Bu kurallara uyduğumuz takdirde hem kendimizi hem de halk sağlığının korunmasını sağlamış oluruz. Çünkü insan hakları sadece bireyin kendisi için, o bireylere, her bir bireye tanınan hak değil. Aynı zamanda bireylerin halk sağlığı bakımından bu hakların korunması için bireye de ödev yüklüyor. Bu hepimiz için, her bir birey için ahlaki bir sorumluluk, insani bir sorumluluk aynı zamanda. Dolayısıyla bizler hem kendimizi hem de diğer insanların da sağlıklarını ve diğer haklarını koruyarak, gözeterek sosyalleşmeli ve toplumsal hayata katılım sağlamalıyız. Dolayısıyla başta bilim kurulu, hekimler olmak üzere bu konuda uyarıda bulunan tüm uzmanların bu uyarılarını dikkatle, özenle yerine getirmemiz gerekmekte. Bunu da hatırlatmış olayım ben sizin evet. aracılığınızla. Evet. Yani bu aynı zamanda hak korumak bakımından hepimizin bir ahlaki yükümlülüğü insan hakları açısından.
Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Belki biz bunu unutuyoruz zaman zaman ve bu unutulmaması gereken bir şey. Görev ve hak. Hak kelimesi çok önemli aslında.
Evet.
Taktığımız maske sadece aslında kendimizi korumak amaçlı değil. Sizin de altını çizdiğiniz gibi toplumdaki diğer kişilerin ve hatta evet. temasa geçtiklerimiz değil sadece. Onların eve götürecekleri mikropların belki önüne geçiyor.
Aynen.
Değil mi?
Tabii
bir zincir olduğunun ilk günden beri aslında altı çiziliyor Sağlık Bakanlığı
evet.
tarafından. işte devletin belirli makamları tarafından sürekli altı çizilen evet. bir konu. Sosyal mesafe ve maske kullanımı evet. şu anda. Yavaş evet. yavaş normalleştiğimiz de bir dönemde özellikle bunların unutulmamasında yine biz altını çizelim.
Evet.
Alışkanlıklarımız değişiyor, değişecek dedik. Sadece hı-hı. şu konudaki fikrinizi de merak ediyorum ben. Son buyurun. Olarak altını da çizelim. Sizce kalıcı olacak mı bu alışkanlıklar? Hani siz de dediniz farklı bir kültürden geliyoruz biz. Seviyoruz kucaklaşmayı, sarılmayı. Evet. Kalıcı olacak mı? Böyle çocuklar mı yetiştireceğiz acaba sonraki dönemde? Daha az temas eden, daha mesafeli. Yoksa unutacağız mı acaba? Çabuk mu normale döneceğiz? Sizin görüşünüz nedir?
Şöyle açıklayabiliriz. Şimdi kısa vadede çok ani ve çarpıcı bir etkisi oldu malum. Hepimiz bir şok yaşadık ve buna alışmaya çalışıyoruz. Ve 3 aylık sürenin ardından da kontrollü bir normalleşme aşamasına geçtik. Şimdi özgürlükler açısından baktığımızda bu sürece özgürlüğü biz şöyle tanımlarız. Özgürlük başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir bir yönüyle. Diğer yönüyle de doğruluğuna inandığımız şekilde yaşayabilmektir. Yani canımızın istediği her şeyi yaparsak başkasına zarar vermiyor ya da zarar vermediğini düşünerek de ya da o duyguyla yaparsak bu da bizi hataya düşürebilir. Dolayısıyla biz doğruluğuna inandığımız davranış kalıplarını geliştirmek durumundayız. Bu da bir bilinç gerektiriyor. Yani bugün, yarın, 3 günlük bir mesele değil. Yani orta vadede bunun biraz daha dengeye kavuşacağını ben düşünüyorum. Tabii bu kısa vadede maruz kaldığımız şoku yavaş yavaş atlatıp öncesinde de belki çok aşırı dokunsal ya da sarmaş dolaş olduğumuz dönemleri de düşündüğümüzde mesela biz çocuklarımızı severken de acısıyla tatlısıyla ağlatana kadar öperek evet. ya da hırpalayarak da seven bir toplumumuz bir bakıma. Dolayısıyla sevgiyle aşırı sevginin psikolojik ya da fiziksel şiddete ulaşabileceği o alanları da törpülemek açısından bu bir fırsat. Orta vadede bunun dengelenmesi gerektiğini ve dengeleneceğini inşallah ben düşünüyorum. Mutlaka öyle olmak zorunda. Bu zor zamanlarda, bu tür zor zamanlar hepimiz için bir farkındalık yaratan fırsat zamanları aynı zamanda. Hem aile içinde hem toplumsal alanda hem de bizim gibi demokrasisi gelişmekte olan ülkelerin demokratik kültürleri açısından da bütünsel anlamda baktığımızda bir fırsat yarattığını düşünüyorum. Evet tabii kesinlikle. Ki zor bir dönem fedakarlıklarla geçiyor. Kayıplarımıza çok üzülüyoruz. Risk altında yaşamanın getirdiği tedirginlikler var ama hepsinin ötesinde bir farkındalık, bir sirkelenme ve bir dengelenmeye gideceğine inanıyorum. Tabii bu bir iyi niyetle beklediğimiz bir durum. İnşallah böyle olur.
Zannediyorum ki de dengelenmesi de gerekiyor. Çağımızın bir gereği evet. olarak artık. Evet bugün COVID-19'u konuşuyoruz ama iletişim yollarının artışı, seyahat imkanlarının artması artık anlık olarak yer değiştirebiliyoruz günümüzde. Dünya çapında evet. bu böyle. O yüzden ticaretin gelişmesi maalesef ki böyle sonuçlar doğuracaktır. O yüzden o dengelemeyi galiba kalıcı olarak toplumumuzda sağlamamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Hocam.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar sunuyorum.
Sağlıklı günler diliyoruz size.
Sağ olun.
Değerli dinleyenlerimiz, Anka Enstitüsü Bilim ve Danışma Kurulu üyesi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray telefon hattında konuğumuzdu.
Beyaza boyattım, kapısına seni yazdım. Evi beyaza boyattım, kapısına seni yazdım. Erkenden uyandım, yağmurlara baktım. Yağmurlara baktım, daldım oyalandım. Günler açılınca, günü geliyorsun sandım. Kuşlar uçuşunca geliyorsun sandım. Hadi geliver, hadi geliver. Kapısına seni yazdım, evi beyaza boyattım. Kapısına seni yazdım, derdimere dayandım. Mazimize baktım, mazimize baktım. Daldım, oyalandım. Güller açılınca gülüyorsun sandım. Kuşlar uçuşunca geliyorsun sandım. Hadi geliver, hadi geliver, mini mini mini minnacık. Hadi geliver, hadi geliver, mini mini mini sevdacık. Evi beyaza boyattım. Kapısına seni yazdım, evi beyaza boyattım. Kapısına seni yazdım, erkenden uyandım. Yağmurlara baktım, yağmurlara baktım. Daldım, oyalandım. Günler açılınca gülüyorsun sandım. Kuşlar havalandı, geliyorsun sandım. Hadi geliver, mini mini mini minnacık. Hadi geliver, hadi geliver, mini mini mini sevdacık. Hadi geliver, hadi geliver, mini mini mini minnacık. Hadi geliver, hadi geliver, mini mini mini sevdacık.
Değerli dinleyenlerimiz, Kayahan'ı rahmetle anarak onun güzel sesine yer vermiş olduk programımızda, huzur veren bir ses. Şimdi efendim bu güzel müziğin, bu güzel şarkının ardından yine sanat üzerinden güzel bir sohbetle devam edeceğiz. Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ni konuşacağız. Festivalin sanat yönetmeni Sayın Yasin Tütüncü telefon attığında konuğumuz. Yasin Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız Gülün Hanım?
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Siz de umarız ki sağlıklısınızdır. Bugünlerde en çok sağlık konuşuyoruz biliyorsunuz.
Evet. Çok şükür, hamdolsun ne bende ne yakınlarımda bir sorun oluşmadı.
Evet. Ama olağanüstü günler geçirdiğimiz için böyle güzel organizasyonlar aslında bu dönemde internet üzerinden yapılması çok yaygınlaştı. Bu fikre de alıştık galiba, değil mi?
Evet, kesinlikle. Birden böyle bir saran bir yeni durumla birlikte gerçekten dijital ortama, internet ortamına geçiş yapmış olduk.
Evet. Göç Filmleri evet. Festivali de 14-21 Haziran'da gerçekleştirilecek yine internet üzerinden. Bize biraz anlatır mısınız? Nasıl doğdu bu fikir? Göçü konuşmak neden gerekli sizce?
Tabii ki memnuniyetle. Sizin ifade ettiğiniz gibi bu yeni doluşan durum dolayısıyla Göç Filmleri Festivali de dijital ortama taşınmak durumunda kaldı. Aslında Gaziantep'te yapmayı planlıyorduk. Hı hı. İçişleri Bakanlığımızın projesi, önemli bir projesi. Göç her ne kadar özellikle Suriye Savaşı dolayısıyla gündemimize oturmuş olsa da aslında yeni bir sosyolojik durum var etti. Pek çok insan bir noktadan bir noktaya taşınmış oldu. Tabii sadece Suriyeliler değil, dünya çeşitli yerlerinden pek çok insan çeşitli niyetlerle ülkemize geliyor, Avrupa'ya gidiyor, dünya çeşitli yerlerine gidiyorlar. Tabii bu insanların bu yer değişiklikleri kitlesel rakamlara, sayılara ulaşınca belli başlı bir takım sosyolojik sorunlar da beraberinde getiriyor. Bunlara çözüm bulmak, bunlara çözüm üretmek tabii ülkeler açısından oldukça önemli. İçişleri Bakanlığı da bu konuda uzunca bir süredir tabii meydana takip ediyoruz. Çeşitli faaliyetler yürütüyor. Ama göç deyince özellikle ekranlara yansıyan daha dramatik sahnelerden ziyade arka planda işte eğitim gibi, sağlık gibi, işte çalışma hayatı gibi pek çok farklı konuyla da yüz yüze kalıyorlar. İşin bu tarafını da yansıtmak, bu tarafına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için bir festival düzenlemek İçişleri Bakanlığı'nın niyet ettiği bir projeydi. Bu çerçevede biz de bu niyeti, İçişleri Bakanlığı bu niyetini görünür kılmak için ne yapabiliriz diye çalışmalara başladık. Bakanlıktaki yetkililerden oldukça teferruatlı ve detaylı bilgiler aldıktan sonra bu göç meselesinin daha tarihi, kültürel, medeniyetleri etkiden boyutunu da ön plana çekersek aslında daha doğru anlatmış olabileceğimizin farkına vardık. Ve Göç Filmleri Festivali'ni göç medeniyettir mottosuyla tasarladık. Bu bağlamda medeniyetten ortak hikayesi Nuh Tufanı'na atıfta bulunmayı yeğledik. Çünkü göç dediğimizde az önce bahsettiğim gibi bu sosyolojik bir hadise. Her ne kadar başladığı nokta itibariyle bir takım müşkiller, bir takım zorluklar söz konusu olsa da daha sonra medeniyetlerin büyümesine ve gelişmesine çok farklı, çok çeşitli katkılar oluyor. Yediğimiz yemekten giydiğimiz kıyafetlere, dinlediğimiz müziklere kadar aslında hepsinde göçün çeşitli etkileri var. Bunu ön plana çekersek göç üzerine olan psikolojiyi daha doğru ifade etmiş ve daha doğru anlatmış olabileceğimizi düşündük. O yüzden böyle bir çerçeve, böyle bir konsept oluşturduk ve Göç Filmleri Festivali'ni organize ettik.
Evet, aslında siz de bahsettiniz. Göç belki de günümüzde biz hep kötü algılıyoruz. İsmini zikrettiğiniz ülkeler özellikle çok gündemdeler. Hep sınır kapılarında mültecileri ya da denizi aşmaya çalışan göçmenleri görüyoruz haber bültenlerinde. Ama tanıtım toplantısında İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun altını çizdiği bir cümleyi alıntılamak istiyorum ben. Hep kötü algılıyoruz günümüzde. Göçü, sanatını nasıl kaynaştırdığını ve aktardığını konuşacağız bu festivalle diyor. Gerçekten göç aslında tarihsel bir olgu. Biz göçmen bir toplumdan geliyoruz, özellikle Türkler. Ve tarihimizde çok fazla örneği var. Ve her göçle de farklı bir kültüre, kendi kültürümüzü de taşıyoruz. O gittiğimiz yerdeki kültürden de çok farklı şeyler alıyoruz. Tarihimizde göç bizim için çok önemli, değil mi?
Kesinlikle. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Malumunuz biz de Orta Asya'dan göçüp gelerek, kopup gelerek Anadolu'nun bakir topraklarında bir medeniyeti yükselttik. Çok uzunca seneler burada çeşitli devletlerin kurulmasına vesile olduk ve bugün ihtişamla her birini övgüyle gördüğümüz, bahsettiğimiz pek çok unsuru, medeniyetin pek çok bileşenini meydana getirdik. Bu anlamda göç gerçekten herkesin ortak paydası. Herkes gerçekten yeryüzünde bir noktadan bir noktaya bir şekilde tarihin içerisinde çeşitli zamanlarda taşınıyor. Tabii insan bu yolculuğu esnasında sadece bedenini taşımıyor, bilgisini, hafızasını, örf ve adetlerini, geleneklerini de taşıyor. Hı hı. Bu bağlamda bunlar sosyal hayatın içerisine gittiği ve buluştuğu noktada yeni bir hüviyet kazanıyor, yeni bir şekle bürünüyor. Ve farklı insanlara, farklı boyutlara taşınarak insanlık için ortak bir hikayeye, ortak bir değere dönüşüyor. Bu anlamda göç, evet, zannedildiği gibi bir bölgeye ya da bir insan toplumuna has bir durum değil. Aslında insanlığın genelini saran ve kuşatan bir hadise. Bu yönüyle bakıldığında sanırım göçmen algısı, göç algısı daha doğru anlaşılacak. Daha yakın bir tarihten örnek vermek gerekirse malumunuz 1960'larda, 61'de başlayan Avrupa'ya işçi göçlerimiz var.
Evet.
Bugün sayıları neredeyse, belki daha da geçmiş olabilir yanlış söylemek istemem, 2 milyon civarında olan göçmenlerimiz var. Biz de göçtük yani buradan Avrupa'ya doğru çeşitli noktalara. O yüzden göç nereden bakarsak, işte bugün yine şeye geliyor, ekranlarda görüyoruz, Amerika'nın güneyinden kuzeyine doğru insanlar bir göç halinde bulunuyorlar. Bu gerçekten ortak bir fayda.
Kesinlikle öyle. Peki bu festivalle göç daha iyi anlaşılacak mı sizce?
Umuyoruz çünkü burada...
Amacı bu değil mi festivalin?
Amaç kesinlikle göç meselesine farkındalık oluşturmak ve göçün olumlu yönlerini yansıtmak. Hı hı. Bu yüzden medeniyet tarafına, bu yüzden göçün ortak bileşenine vurgu yapmaya çalışıyoruz. Basın toplantısından sonra çok sayıda geri dönüş aldık olumlu anlamda. Bu bize umut verdi. 14 Haziran'da açılış törenimiz var. 21 Haziran'a kadar devam edecek farklı etkinliklerimiz var. Sergiler, konserler, müzikler. Bunlarla birlikte meselenin daha da iyi anlaşılacağını umut ediyorum. En azından buraya kadar aldığımız tepkilerde biz de bu umudu güçlendirdi, kuvvetlendirdi.
Evet, Sayın Tütüncü, göçten bahsettik ama asıl festivalden de ben bahsedelim istiyorum. Dolu dolu 50'den fazla filmin gösterileceği, bol ödüllü bir festival aslında. Biraz bize içeriğinden de bahseder misiniz? Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan, önemli evet. Konuklar var, onursal başkan var değil mi? Biraz bahsedebilir misiniz içeriğinden de?
Evet, festivaldeki bir diğer amacımız da özellikle uluslararası kamuoyuna biraz bu sesi duyurmaktı. Çünkü yurt dışına giderken biraz daha farklı, biraz daha çok istemediğimiz bir imajı da vardı açıkçası göçün. Bu anlamda sinemanın o taşıyıcı lokomotif gücünden istifade etmek istedik. Halihazırda göç temasını çok iyi filmlerle işleyen güzel çalışmalar var. Onlar da bunun önemli bir nedenini oluşturdu. Bu anlamda festivalimizin anonsal başkanı Murray Abraham, kendisi de aslen Suriye göçmenli bir aileye mensup, Amerikalı bir ünlü sanatçı. Nuri Bilge Ceylan yine ülkemiz önemli bir sinema aktörü, sanatçısı. Nuri Bilge Ceylan yapımcının üstlendiği filmlerle birlikte hem içinde hem yurt dışında ciddi başarılara imza attı. Nuri Bilge Ceylan'a bizim bu metraj film şeyimizin yarışmamızın jüri başkanı. Bu anlamda hem jüri üyelerimiz, hem onursal başkanlarımız, hem UNICEF bağlamında onursal başkan olarak, onursal üye olarak festivalimize dahil olan isimler dünyada gerçekten adını duyurmuş, hem yaptıkları filmler, rol aldıkları önemli projeler dolayısıyla önemli isimler. Bu konuda bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bakıldığında bunlar gerçekten festivalin özellikle uluslararası basında ve uluslararası kamuoyunda da dikkat çekeceğini bizlere ifade ediyor. Festivalimizde aslında dijitale taşınmanın getirdiği pek çok yenilik var. Yani bu yüzlerin dolu dolu olması ve gerçekten önemli insan oluşmasının yanında festivalimizde dijital ortamda insanlara filmleri ücretsiz olarak izleyebilecekleri bir platform sağladık. Bu yönüyle migrationff.com üzerinden kayıt yaparak, filmlere bilet alarak ücretsiz bir şekilde bu filmleri izleyebilirler. Yine dijital ortama konumlandıracağımız sergiler üzerinden sergileri izleyebilirler. Yine göçün diğer bir teması müzik, göç eden sesler, göç eden enstrümanlar ve göç eden müzisyenler bağlamında önemli isimleri derledik. Onlar yine festivalimizin önemli içeriklerinden bir ayağını oluşturuyor. Özellikle Anadolu'da çok bilinen Gaziantep türküsü, Suzan Suzi gibi ortak hikayede atıfı bulunan müzikleri yaklaşık 20'ye yakın dünyanın 26 ya da 20'ye yakın ülkesinden farklı müzisyenler aynı anda aynı ezgiyi seslendirdiler. Böyle farklı gerçekten dolu dolu içeriklerimiz var.
Sadece evet. Sinema severler değil, müzik severleri de bekliyoruz o zaman değil mi efendim?
Kesinlikle, kesinlikle. Tabii sinema severler için soru cevaplar olacak Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden. Takip ettiklerinde buradan saymadım pek çok içerikle de yine karşı karşıya kalacaklar. Ama müzik kısmı da kesinlikle sinema kadar ilgi çektiğini düşündüğümüz bir diğer içeriğimiz.
Bir başka aslında kültür unsuru müziğimiz, göç eden enstrümanlar, göç eden sesler dediniz. Çok önemli aslında, altı çizilmesi gereken bir cümle kurdunuz. Çok önemli, taşınan bir başka kültürümüz, müziğimiz. Mutlaka meraklıları olacaktır ama ben şunu merak ediyorum. Şimdi biz programımızda değindik ama dinleyicilerimizin detaylı olarak ulaşabilecekleri bir web sayfanız, bir Instagram hesabınız, bir Facebook hesabınız. Tam olarak hatırlatabilir miyiz dinleyicilerimize?
Tabii ki. Tabii festival şeye taşınınca, dijital ortama taşınınca web sayfamız da bizim mekanımız gibi oldu aslına bakarsınız. İngilizce göç anlamına gelen migration, film festivalin de kısaltması olarak FFWF yani .com üzerinden, daha topluca söylemem gerekirse migrationff.com sitesi üzerinden bu bahsettiğim tüm içeriklere ulaşabilirler. Aynı zamanda festivalimizin akışını, programını ve detaylarını yine site üzerinden takip edebilirler. Tabii yine sosyal medya, bunlara bağlı sosyal medya, Instagram, Twitter, Facebook gibi pek çok farklı sosyal medyada içeriklerimiz olacak. Bunları da yine web sayfasından rahatlıkla takip edebilirler. Bu anlamda festival mekanımız, web sayfamız, herkesi bekliyoruz tabii ki.
Evet, buradan altını çizelim. Var mı efendim sizin hem festivalle ilgili hem de göçle ilgili sohbetimizin sonunda dinleyicilerimize söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz herhangi bir nokta?
Bu süreçte TRT'nin de önemli katkıları oldu festivalimize. Hem radyonuza hem genel anlamda TRT kurumuna teşekkürü bir borç biliyoruz. Sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Festivalimize gösterdiğiniz ilgi için bir kez daha ben buradan teşekkür etmek istiyorum.
Efendim biz çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Sizi stüdyomuzda konuk etmek isterdik ama böyle olağanüstü bir dönemde telefonla bu şekilde sizi konuk ettik. Sesinizle, sizinle tanışma fırsatımız oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız ki festival bir sonraki sene, daha başka senelerde olağan düzeninde ve planlandığı gibi yapılabilir. Sağlıklı günler diliyoruz size de.
Çok teşekkür ediyorum. Bir festivalde tekrar buluşmak ümidiyle. Sağlıcakla.
Çok teşekkürler. Değerli dinleyenlerimiz, Uluslararası Göç Filmleri Festivali Sanat Yönetmeni Sayın Yasin Tütüncü telefon hattında konuğumuzdu. Biz kısa bir hatırlatma yapalım. Şöyle bir sohbetimizi toparlayacak olursak, efendim göç kelimesi çok anlam ifade ediyor. İngilizcesi olan migration, ff.com üzerinden, web sitelerinden bilgi alabiliyorsunuz. Uluslararası Göç Filmleri Festivali hakkında yine İçişleri Bakanlığı'nın sayfasında da ayrıntılı bilgiye yer veriliyor. Tanıtım toplantısı İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından gerçekleştirildi ve altı çizilmesi gereken çok önemli bir konu olduğu göçün ve biz hep günümüzde kötü yanlarıyla bir sorun olarak konuşuyoruz. Öyle yansıtılıyor ama aslında kültür aktarımı anlamında çok önemli bir kelime göç. Üzerine çok kitaplar yazılır, çok türküler söylenir belki. Çok şey anlatılabilir. Biraz şöyle oturup düşünecek olursak yine Sayın Soylu'nun altını çizdiği bir başka nokta, dünyada var aslında göç. Sadece Asya ve Orta Doğu'yu konuşuyoruz ama dünyanın her yerinde göç var diyor Sayın İçişleri Bakanı. Çok önemli konukları var yine festivalin. Tekrar edelim, 14 ila 21 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak COVID-19 tedbirleri kapsamında efendim internet üzerinden gerçekleştirilecek 50'den fazla filmi izleme imkanı bulabilirsiniz. Sergiler var. Yine müziğe doyacağınız çok güzel programlar var. Bilgi almanızı biz istiyoruz. Özellikle Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerinin ilgi göstereceğini, o vatan hasretiyle ilgi göstereceğini, belki kendilerinden bir şeyler bulacağına inanıyoruz değerli dinleyenler. Efendim güzel bir program olduğuna inanıyoruz. Hayatın sesleri yine hayattan farklı sesleri sizlerin olduğu mekanlara taşıdığını düşüncesi içerisindeyiz. Umarız ki memnun kalmışsınızdır. Sağlıklı günler dileyerek şimdi programı kapatacağız değerli dinleyenler. İlk bölümümüzde yine COVID-19 pandemisi üzerine bir söyleşi yaptık. Ardından da Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ni konuştuk. Olağanüstü günlerde telefon konuklarımız vardı. Çok kıymetlilerdi. Onların ağızlarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Teknik masada Cihan Aktepe bizlerle birlikteydi. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Hayatın Sesleri ekibi olarak 10 Haziran gününde noktayı koyuyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte, Türkiye saati 15.05'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Sakın kaçırmayın programımızı. Bakalım yarın neler konuşulacak efendim 11 Haziran'da. Görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.